SBS Radio.
Bir Türkiye gündemine daha yine Yavuz Orhan'la birlikteyiz. Yavuz merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Yavuz, hemen gündemin en sıcak konusuyla başlayalım. Biliyorsun Amerikan Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı ve Amerikan ordusunun Suriye'den çıkacağını duyurdu. Bu durumda Türkiye'nin pozisyonu nasıl etkilenir? Çünkü biliyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta bir açıklama yapmış ve birkaç gün içinde Fırat'ın doğusuna Türk ordusunun bir operasyon yapacağını söylemişti. Şimdi durum nedir? Tablo nasıl görünüyor Türkiye'den?
Vallahi tablo flu, bir kere onu söylememiz lazım. Çok yeni bir gelişme. Herkes için de sürpriz niteliği taşıdı. Aslında Trump'ın geçmişten bu yana Suriye'deki Amerikan askerlerini çekmek istediği biliniyor. Ancak Pentagon, askeri yetkililer, danışmanlar bu konuda hemfikir olmadıkları için o sözlerinden geri adım atmıştı geçmişte. Bugün biraz daha net bir şekilde Suriye'deki Amerikan askerlerin evlerine döneceğini söyledi. Tam da Türkiye'nin Fırat'ın doğusu için artık bizim sabrımız taştı, biz operasyonu Amerika'ya rağmen de yaparız gibi bir rest çektiği zamana denk geldi bu. Tabii Türkiye'de bunu Türkiye'nin manevrasına bağlayanlar var. Türkiye bu operasyonu Amerika'ya rağmen yapacağını açıkladığı için Amerika'da askerlerini erken çekiyor, böyle hızlı bir karar aldı diyenler var. Ama onun dışında bu işin içinde bir bit yeniği var mı acaba diye düşünen de çok fazla uzman var. Çünkü daha düne kadar PYD'lileri PKK'lılardan farklı değerlendirdiğini açıklayan ve Türkiye tarafından da olumlu bulunan bir James Jeffrey vardı, Suriye özel temsilcisi. Kısa süre içerisinde Türkiye'ye de geldi ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı bir operasyonun iyi bir fikir olmadığını söyledi. Daha düne kadar Amerika Birleşik Devletleri orada PYD'lileri sınır muhafızlığı konusunda kendileri çekildikten sonra güvenliği sağlasınlar diye eğitiyordu. Eğitmeye de devam edeceğini aktardı. Hatta sayıları 30 bin, 40 bin, 50 bin olarak da açıklayanlar oldu. Çok daha kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri yetkilileri PYD'lilerle birlikte poz verdiler. Hatta bir tweet mi tweetlendi? O tweette Türkiye'den işgalci kuvvet diye bahsediliyordu. Retweet diyen de, o tweeti sahiplenen de bir Amerikalı yetkiliydi. Bütün bunlar varken Amerika Birleşik Devletleri bir anda dedi ki ben askerlerimi çekiyorum. Şimdi tabii sorular var. Ne kadar askerini çekecek? NACCA operasyonu sırasında bölgeye getirdiği hızlı birliklerin olduğu, sayıların 2000-3000 civarında olduğu ama özel kuvvetlerden de 200-300 kadar askerin bölgede olduğuna ilişkin bilgiler konuşuluyor. Şimdi o hızlı birlikleri çekecek, onlar evlerine dönecekler ama özel kuvvetler dönecek mi? Veya bu PYD'lilere ilişkin eğitim süreçleri devam edecek mi? Tamamen mi bölgeyi boşaltacaklar? Çünkü Amerika'da da bu iş tartışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gazeteler iyi bir zamanlama olmadığını, iyi bir fikir olmadığını, Amerika'nın sahayı boşaltmasıyla İran'ın güçleneceğini söylüyorlar. İsrail'den açıklama var. Biz yine İran'la mücadele etmeye devam edeceğiz biçiminde. Hep alternatifler konuşuluyor. Donald Trump'ın hayata nasıl baktığını 3 aşağı 5 yukarı bütün dünya bile para üzerinden bakıyor. Amerika ne kadar para harcayacak, ne kadar para kazanacak. Yani tamamen bir ticari zihniyetle. Buradan yola çıkarak bölgedeki Amerikan askerlerinin yarattığı o maliyeti Türkiye'nin operasyona hazırken bölgede Esad'ı da durduracak, İran'ın etkinliğini de azaltacak bir operasyonda bir askeri güç olarak kullanıp maliyetini de Türkiye'ye yüklemek istiyor mu diyenler de var. Çünkü bu Obama döneminde de Türk askerlerinin bölgede kullanılması için gündeme gelmişti. Bütün bu soru işaretleriyle beraber bu yeni açıklama değerlendirildi, onu söyleyebiliriz. Ama net bir şey yok. Herkes böyle bir mesafeli yaklaşıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önce yapılan anlaşmalarda da o anlaşmaların gereklerinin yerine getirilmediği biçiminde eleştiriler. Aynı zamanda serzenişler de vardı. Ama sonuç itibariyle Türkiye Fırat'ın doğusuyla ilgili rahatsızlığını net bir şekilde ortaya koydu. Amerikan askerleri gerçekten oradan çekilirse Türkiye'nin eli biraz daha rahat gibi görünüyor. Tabii bölgede Rusya'nın da ağırlığı olduğunu unutmayalım. Esad'ın elinin güçlenme ihtimali de var. Yani güç dengeleri değişebilir. Amerika'nın bu manevrasının ardından Türkiye'de herhalde masaya oturacak ve bundan sonraki manevrasının ne olacağını, hamlesinin ne olacağını hesap edecek. Ama Fırat'ın doğusu konusunda ısrarlı görünüyor Ankara.
Türkiye'nin bir diğer gündem maddesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fox ana haber sunucusu Fatih Portakal'a yönelik sözleriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Portakal'a birileri çıkmış portakal mıdır mandalina mıdır sokağa çağırıyor ifadesini kullandı. Hatta daha ağır ifadeler de kullandı. Ve bu sözleri Cumhurbaşkanı'nın ifade özgürlüğü üzerinden bir tartışma yarattı. Bu tartışmalar hangi aşamada?
Evet, portakalı haddini bil yoksa bu millet patlatır enseni dedi Cumhurbaşkanı. Bu bir tehdit olarak da algılandı. Birçok basın kuruluşu Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinin tehlikeli olduğunu, Fatih Portakal'ın başına bir şey gelmesi durumunda sorumlusunun kim olacağını sordular. Ki geçmişte Türkiye'nin benzer tecrübeleri var. Birçok gazeteci öldürüldü Türkiye'de. Hedef gösterildi, birileri bunu emir telakki eder mi diye konuşup, söyleyip, uyarıp Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin tehlikesine işaret ettiler. Şimdi bir sokağa çıkma tartışması hiç yokken ortada başladı Türkiye'de. Cumhurbaşkanı hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem de Fatih Portakal'a tepkili. Fatih Portakal bir yayının sırasında dedi ki sarı yelekler sokakta kendilerine yapılan vergileri, hayat şartlarının zorluğunu protesto ediyorlar. Peki Türkiye'de böyle bir şey yapılabilir mi? Hadi bakalım çıkın sokağa, doğalgaz zammını barışçıl bir eylemle protesto edin. Yapabilir misiniz? Yapamazsınız. İyi bir cümle kullandı. Tartışma da onun üzerine başladı. Aslında orada bir sokağa çağrı yoktu. Türkiye'deki protesto ve ifade özgürlüğü konusundaki kısıtlamalara dikkat çekti. Çok açık ifadelerinde. Ancak hükümete yakın gazetelerde ve televizyonlarda bir süredir zaten Fox TV hedefteydi. Bu sözlerle birlikte yeniden hedef tahtasına oturtuldu ve sokağa çağırıyor diye eleştirildi. Türkiye'de anayasada protesto bir hak ve aynı zamanda böyle bir özgürlüğü var Türkiye'de yaşayan insanların. Bir şey hoşuna gitmediğinde barışçıl protestoda bulunabiliyor. Ancak buna rağmen Fatih Portakal'ın bir kaos yaratmak için, yeni bir gezi sahneye koymak için insanları sokağa çağırdığı iddiası çok konuşulunca Cumhurbaşkanı da belki bunu bir seçim stratejisinin parçası da olarak düşünmek mümkün. Meydanlarda Fatih Portakal'ı böyle eleştirdi ya da başka ifadeyle tehdit etti. Muhalefet partileri destek çıktılar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na da zaten çok ağır ifadeler vardı. Bu sefer sokağa çıkanlar olursa kaçamazsın, 15 Temmuz'da kaçtın demişti Cumhurbaşkanı. O da Türkiye'deki toplanma özgürlüğüne, protesto özgürlüğüne dikkat çekti. Ama hiç yoktan Türkiye'de böyle bir sokağa çıkarsın, çıkamazsın tartışması başladı. Kimse kimseyi sokağa davet etmedi. Kimsenin sokağa çıkmaya niyeti yok. Ama 31 Mart'ta seçimler var. Ve seçimlere giderken de iktidar biraz Türkiye'deki bu tabandaki ayrışmayı, kutuplaşmayı da kullanarak kendi seçmenini daha sıkı bir hale getirmenin planları içinde. Genelde siyasi analizler bu yönde kilitlenmiş durumda.
Yerel seçimler yaklaştı. İYİ Parti ve CHP cephesinde durum nedir?
Evet, orada anlaşma sağlandı. İstanbul, İzmir ve Ankara Cumhuriyet Halk Partisi'ni merak ediyordu. İstanbul Ekrem İmamoğlu olarak açıklandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı. Çok tanınan bir isim değil ama Beylikdüzü'nü AK Parti'den aldı belediye başkanlığını ve bir dönemi de başarılı geçirdiği konusunda hemen hemen herkes hemfikir. Ve Kılıçdaroğlu tercihini Ekrem İmamoğlu'dan yana kullandı. Parti meclisinden de geçirdi o ismi. Mansur Yavaş oldu, olacaktı, olmayacaktı, İYİ Parti'den olacaktı falan derken o da çok konuşuldu, çok tartışıldı ama orada da nihayetinde Mansur Yavaş ismi üzerinde anlaşma sağlandı. Yavaş bir önceki seçimlerde de CHP'nin adayıydı. Sonrasında CHP'den istifa etmişti. Şimdi tekrar CHP üye olacak ve sonra da adaylığı resmileşmiş olacak. İki büyük il belirlendi. Bunun dışındaki illerde Mersin'de, Adana'da ve işte Aydın'da, Antalya'da da hala isimler üzerinde bazılarında tartışma var, bazılarında isimler ortaya çıkmış durumda. İYİ Parti de kendi adaylarını belirliyor. Yalnız işbirliği yapılacak bölgelerde veya Türkiye'nin başka noktalarında işbirliği imkanları var mı diye kurmaylarda çalışmaya devam ediyorlar. Muhalefetteki bu durum karşısında iktidar bloğu da aynı şekilde işbirliği yapılan noktalarda beraber seçime girmek için bir zemin arayışı içindeler. Bunun için bütün inisiyatifi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanması konusunda Bahçeli'nin bir açıklaması var. Biz liderler olarak görüştük, Cumhurbaşkanı tasarruflarına sonuna kadar uyacağız diye. Birkaç güne kadar, belki de yılbaşından birkaç hafta sonra artık adaylar da netleşmiş ve alanlar da ısınmış olacak. Ama zaten Türkiye'deki siyasi atmosfer son derece gergin. Bu gerginlikte seçimlere yönelik propaganda döneminin başladığının işareti.
Yavuz, Türkiye'de yeni tesisler açılıyor, yeni havaalanı gibi. Ancak sorunlarıyla da gündemden bir türlü düşmüyor bu tesisler. Yeni havaalanını su bastı. Ankara'da biliyorsun tren kazası oldu. Sinyalizasyonla ilgili büyük tartışmalar yaşandı. Bütün bu tartışmalar ne aşamada?
Şimdi yani tesisler belli bir siyasi takvim içerisinde açılıyor. Aslında tartışma da buradan başlıyor. İşte seçimlerden önce Ankara'daki bu tren yolu, yüksek hızlı trenler için hazırlanan yol işletmeye açıldı. Ama sinyalizasyon olmadan ve sinyalizasyon olsaydı orada 9 kişi ölmeyecekti. Bu bir net bilgi ve tespit olarak ortada duruyor. Uzmanlar da bunu söylüyorlar. Kaza olduktan sonra trenlerin karşı karşıya geldiklerinde tren yapmaları için yeni bir sistem konusunda ihaleye çıktı. Mesela Devlet Demiryolları bunu niye geçmişte yapmadın diye siyasi partilerde soruyorlar iktidar partisine. Ama maalesef Türkiye'de bu tip işler olduktan sonra tartışılıyor ve sinyalizasyon işi de hala bitmiş değil Ankara'da. Bunun üzerinden tartışmada devam ediyor. Benzer bir durum yeni havaalanı için de geçerli. 29 Ekim'de açılması konusunda siyasi direktifi vardı Cumhurbaşkanı'nın. Yetişmediği ortada, tam olarak yetişmediği ortada. Zaten havaalanı açıldı ve günde sadece 3 veya 4 uçuş yapılıyor. Ankara'ya, İzmir'e, işte Bakü'ye ve Kıbrıs'a bilebildiğim kadarıyla. Onun dışında bir faaliyeti yok havaalanının. Yılbaşında Atatürk Havaalanı oraya taşınacaktı ama onun da yetişmeyeceği anlaşıldı. Mart ayına kaldı. Tam bu tartışmaların içinde ciddi bir yağmur yağdı İstanbul'da. Otopark alanı otobüslerinin camlarına kadar su içinde kaldı yeni havaalanının. Oradan da başka bir tartışma başladı. Çünkü bir kodun yükseltilmesi gerekiyordu. Onun için hafriyat gerekli. Hafriyat için de bir para harcaması lazımdı şirketin. Şirketleri kollayarak devlet hava meydanları işletmesi o kodun düşük tutulmasına göz yumdu diye. Yani işler yapılıyor Türkiye'de. Belli bir takvimde açılıyor. O takvimde genelde siyasete endeksli oluyor. Ama bitmemiş olarak açıldığı için de sonrasında işte kazayla da olsa, su basmasıyla da olsa biz gelişmeleri tartışmanın odağında buluyoruz.
Yavuz, bir dinleyicimizin sana sormamızı istediği soruyu da yöneltmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda hayvan hakları yasasında bir sorun olduğunu söyleyip bu yasa hala neyi bekliyor demişti. Bir yasa çıkarılacaktı. Bununla ilgili yeni gelişmeler var mı? Bize aktarabilir misin?
Tabii Türkiye'de bu MasterChef'te bir televizyon ikonunun papağanını boğmasıyla ve onu videoya çekip sosyal medyada yayınlamasıyla gündeme geldi. Bütün partiler hayvan haklarıyla ilgili yasanın çıkması konusunda hemfikir. Ama iktidar partisi ve Adalet Bakanlığı'nın bu konudaki hazırlığını meclise getirmesi lazım. Gecikmiş bir durum. Adalet Bakanı diyor ki birçok unsuru var, onlar üzerinde çalışıyoruz. Bir de meclisin mesaisini dikkate alıyoruz. Çıkartacağız diyor ama bu 24 Haziran öncesinde verilmiş bir söz. Üzerinden de 6 ay geçti ve her gün hayvanlara işkence konusunda yeni bir takım bilgiler, yeni bir takım psikopatlar tanıyoruz. O nedenle toplumda da buna ilişkin bir tepki var. Sanıyorum bu son olayın ardından biraz daha elini hızlı tutacak gibi görünüyor iktidar partisi. Muhalefette destekliyor zaten bunu. Meclise geldiğinde herhangi bir sorun olmayacak.
Çok teşekkür ediyoruz bu haftaki bu bilgiler için.
İyi yayınlar diliyoruz efendim. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.